Ayrım 50, sayfa 461. Yıl 1933. 1 Ocak 1933, 31 Aralık 1933. Dipnot, 1933 yılı. Bu yılki büyüme hızı %15.8. Peyami Safa'nın Bir Tereddütün Romanı adlı romanı yayımlanır. Musaipzade Celal'in Gül ve Gönül adlı oyunu oynanır. Eskişehir Şeker Fabrikası'nın temeli atılır 1 Şubat 1933. TC Merkez Bankası binası hizmete girer Mimar Holzmeister. Ankara-İstanbul arasında tarifeli uçuşların başlaması, havaalanı bugünkü Tandoğan Meydanı ile Fen Fakültesi arasındaydı. İstanbul'da bütün camilerde ezan ve kamet Türkçe okunmaya başlar 7 Şubat 1933. Adana Fevzipaşa Demiryolu devletçe satın ve işletmesi devralınır 27 Nisan 1933. Niğde Boğaz Köprü hattının işletmeye açılması 2 Mayıs 1933. Yusuf Kemal Tengir Şenk'in istifası üzerine Şükrü Saracoğlu'nun Adalet Bakanlığı'na atanması 23 Mayıs 1933. PTT Genel Müdürlüğü'nün kurulması 23 Mayıs 1933. Şair Ahmet Haşim'in ölümü 4 Haziran 1933. Halk Bankası Kanunu'nun mecliste kabul edilmesi 8 Haziran 1933. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün özel bir bilim kurumu olarak kurulması hakkında kanun kabul edilir 10 Haziran 1933. İzmir Rıhtım Şirketi satın alınır 12 Haziran 1933. Üniversitede bir inkılap enstitüsü açılması kararlaştırılır 20 Haziran 1933. Anıtları Koruma Kurulu kurulur 28 Haziran 1933. Türkiye-Yunanistan arasında yeni bir dostluk anlaşması daha imzalanır 14 Eylül 1933. İsmet Paşa'nın Sofya'yı ziyareti 20 Eylül 1933. Balkan Antantı dışında kalan Bulgaristan ile de dostluk korunuyor. Dostluk anlaşması 5 yıl daha uzatılacak. Türk Dil Bayramı ilk kez kutlanır 26 Eylül 1933. Yugoslav Kralı ve Kraliçesi İstanbul'da Gazi'yi ziyaret ederler. 4 Ekim 1933. Turhal Şeker Fabrikası'nın temeli atılır. 7 Ekim 1933. 5. Türk Tıp Kongresi'nin açılışı 21 Ekim 1933. Menemen'de Kubilay Anıtı'nın temeli atılır 30 Ekim 1933. Elazığ'da Atatürk heykelinin açılışı 4 Aralık 1933. Kubilay'ın annesine aylık bağlanır 27 Aralık 1933. Saat 24'ü geçmiş, yeni yıla gireli bir saat olmuştu. Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip Bey bir konuşma yaparak Gazi'ye yeni yıl armağanı olarak yeni basılmış 3 kitap sundu. Bunlar tarih ve dil kongrelerinin tutanaklarıyla derleme kılavuzuydu. Armağanlar Gazi'yi çok sevindirdi, herkese seslendi. Şu anda duyduğum mutluluk büyüktür. Değerli Eğitim Bakanımızın bu armağanından dolayı teşekkür ederim. Kendisinden ve öteki bakanlarımızdan her an böyle armağanlar beklerim. Salonun şevkine can kattı. Gün ağarana kadar gülüp eğlendiler. Ocak ayının en dikkate değer olayı Almanya'da Nasyonal Sosyalist Parti'nin lideri Adolf Hitler'in Cumhurbaşkanı Hindenburg tarafından başbakanlığa getirilmesi oldu. Seçimlerde 17 milyon 277 bin yani %43.9 oy almıştı. Nasyonal Sosyalist Parti çok etkili bir propaganda, gençlik ve parti örgütlerinin çalışkanlığı, yıldırıcı etkinlikleri, sanayicilerin ve büyük iş adamlarının desteğiyle seçimi kazanmıştı. Hitler iktidara gelirse uygulayacağı düşüncelerini ve programını Kavgam adlı kitapta açıklamıştı. Nazi yönetiminin hem ülkeyi hem dünyayı kana bulayacağını, Almanya'da özgürlüğün sona ereceğini, bütün siyasal erklerin iktidarda dolayısıyla Hitler'de toplanacağını, Yahudilerin çingenelerin büyük kıyıma uğrayacağını, Yahudi bilim ve sanat adamlarının Almanya'dan kaçmak zorunda kalacaklarını, muhaliflerin hapse atılacaklarını kimse tahmin etmiyordu. Ya da tahmin edenlerin uyarıları kimseyi etkilemiyordu. Almanya-Versay Anlaşması'nın demir çemberini kırma aşkıyla Hitler'in çevresinde toplanmaktaydı. İktidar dünyada örneği görülmemiş bir ırkçılık rüzgarı estirecekti. Gazi 4 Ocak günü öğleden sonra Türk Dil Kurumu'nu yeni binasında ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi aldı. Derleme işinin çabuklaştırılmasını diledi. Türkçe bütün zenginliğiyle halkta yaşıyordu. Akşamda başbakan, bakanlar, Afet Hanım, Sabiha, Rukiye ve davetlilerle birlikte Musiki Muallim Mektebi'nde verilen konseri izledi. Yeni binanın konser salonu çok güzel olmuştu. Bu konserlere en çok İsmet Paşa katılacaktı. 15 Ocak 1933 akşamı yeni bir yurt gezisine çıkacaktı. Yağmurlu bir gündü. İstasyon uğurlamaya gelenlerle doluydu. Birden halk arasından biri fırladı, Gazi'nin ayaklarına kapandı. Yer ıslak ve çamurluydu. Köylüyü yerden kaldırdılar. Yüzü gözü üstü başı sulu çamura bulanmıştı. Gazi sordu, "Nasılsın yurttaşım?"
"İyiyim paşam, iyiyim."
"İyi olmana sevindim, benden ne istiyorsun?"
"Hayır paşam, bir şey istemiyorum."
"Niçin geldin öyleyse?"
"Seni gördüm, kendimi tutamadım. Ayaklarına kapanmak istedim."
"Yok, sen benden bir şey istiyorsun. Söyle bana, yapacağım."
"Sağlığından başka isteğim yok paşam."
Gazi köylüye baktı. "Ben biliyorum senin benden ne istediğini. Sen beni kucaklamak istiyorsun." Köylünün gözleri ateş gibi parladı.
"Evet paşam, gözlerimi kapamadan bir kucaklasam diyordum."
Gazi üstü başı yüzü gözü çamur içindeki köylüyü kolları arasına aldı, yanaklarından öptü. Onun da yüzü gözü paltosu çamur içinde kaldı. Köylünün sevinç gözyaşları çamurlu kirli yüzünde iz bırakarak akmaya başladı.
"Sağ ol paşam."
"Allah ısmarladık hemşerim."
"Selametle paşam."
Dipnot Nazmi Kal Atatürk'le yaşadıklarını anlattılar. Feridun Cemal Erkin'in anısı sayfa 189. Yanında İktisat Bakanı Celal Bayar, Ali Çetinkaya, Saffet Arıkan, bazı iktisatçılar, arkadaşları ve yeni baş yaver Celal Üner vardı. Süresi dolan Rüsuhi savaşçı yeni bir göreve atanmıştı. Sabah Eskişehir'de valiliği, belediyeyi, komutanlığı, havaalayını, demiryolu atölyesini ziyaret etmişti. Demiryolu memur ve işçilerinin çocukları için yatılı bir ilkokul açılmış olmasına çok memnun oldu. Böylece dağ başlarındaki istasyonlarda görev yapan demir yolcuların çocuklarının okumaları sağlanmıştı. Hava gösterilerini izledi. Halk evinde Eskişehirlilerle görüştü. Temyiz Mahkemesi Eskişehir'deydi. Onları da ziyaret etti. Her şehirde halk evlerine uğrayacak, halk evciler ve halkla konuşacaktı. Öğretmenler halk evlerinde toplanıp çalışmaya başlamışlardı. Akşam Eskişehir'den ayrıldı. Trenden Derince'de indi. Gülcemal vapuru ile Mudanya'ya çıktı. Yol boyunca sanayi planını, özellikle fabrikaların Türkiye'ye dağılımını konuştular. Akşam Bursa'ya geldi. Sabah valiliği, belediye başkanlığını, komutanlığı ziyaret etti. Birinden öbürüne yürürken halkın arasından bir ses yükseldi.
"Gazi baba, dursana diyeceklerim var."
Gazi durdu baktı. Bu 12-13 yaşında yoksul bir köylü çocuğuydu. Gazi'ye yaklaştı, yırtık kasketini çıkardı.
"Gazi paşa, beni iyi dinle. Ben Demirtaş köyünden İbrahim'im. Beni burada bırakma. Köyde okul yok. Nereye başvurdumsa almadılar. Sen benim babamsın. Sana evlat olayım, beni okut."
Gazi İbrahim'le konuştu. Verdiği akıllı, içten yanıtlar hoşuna gitti. Kirli dağınık saçlarını okşadı. İbrahim'e elbiseler, ayakkabılar ve güzel bir bavul aldırttı. Bavul gerekli eşyalarla dolduruldu. Cebine harçlık konuldu, bir okula yerleştirilmesi sağlandı. Sabah Gemli'ye gelerek zeytin üreticileriyle görüştü. Görevliler not alıyorlardı. Ertesi gün çelik palası yapımını, ipek iş fabrikasını, çekirgedeki askeri hastaneyi ziyaret etti. 20 Ocak'ta Bandırma'ya gelerek trenle Balıkesir'e geçti. Resmi ziyaretlerini yaptı. Halkı ve yöneticileri dinledi. Liseyi ve öğretmen okulunun yeni binalarını gezdi, derslere girdi. Öğretmen ve öğrencilerle konuştu. Sözcük derleme işine önem verilmesini istedi. Ordu evine uğrayarak bir çay içti. Akşam da bir müsamere izledi. 23 Ocak günü saat 16'da Kütahya'ya geldi. Neredeyse tüm Kütahyalılar istasyon ve çevresini doldurmuştu. Yürüyerek valiliğe geldi, yöneticilerle görüştü. Kütahya kiremit ve çini fabrikalarını gezdi. Eski Türk çiniciliğini yaşatmalarını istedi. Ertesi gün bazı okulları ziyaret etti. Halk evinde çalışma kollarındakilerle bir toplantı yaptı. Her yerde her zamanki gibi uygarlık vekilliği yapıyordu. Akşama doğru Kütahya'dan yine büyük sevgiyle uğurlanarak Adana'ya hareket etti. Afyon ve Konya'da çok kısa kalarak yola devam etti. Adana'da resmi ziyaretlerde bulundu. Konuştu, sorunlar ve gelişmeler hakkında bilgi aldı. Gazi Ramazan bayramını Gaziantep'te geçirmek istiyordu. Gaziantep'e bu istek bildirildi. Şehir Gazi'yi karşılamak için hazırlanmaya başladı. Fevzi Paşa Narlı Demiryolu işletmeye açılmıştı. Adana'dan Narlı'ya kadar trenle gittiler. Gaziantep temsilcileri Gazi'yi Narlı'da karşıladılar. Otomobillerle Gaziantep'e hareket edildi. 26 Ocak günü saat 11'de Gaziantep'e girildi. Bütün şehir Gazi'yi karşılamaya çıkmıştı. Şehir bayraklarla donanmıştı. Her meydanda davul zurna çalıyordu. Çalışkan Gaziantepliler Fransızların yarıdan fazlasını yakıp yıktıkları şehirlerini onarmış yenilemişlerdi. Biraz yürüyerek, halkla selamlaşarak, konuşarak, biraz arabaya binerek halk evine geldi. Çeşitli kuruluşların temsilcileriyle görüştü. Bu uyanık şehrin temsilcilerinin anlattıkları Gazi'yi mutlu etmişti. Gaziantep Gazi'nin adaşı sayılırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yalnız Mustafa Kemal Paşa ile Antep'e Gazi sanını vermişti. Akşam büyük bir ziyafet düzenlendi. Ziyafette bir konuşma yapan Gaziantep milletvekili, Gaziantep kahramanlarından Kılıç Ali, "Senin asıl adın Türkiye'dir," dedi. Ertesi gün 27 Ocak Cuma bayramın birinci günüydü. Gazi valilikte yapılan bayramlaşma törenine katıldı. Buradan belediyeye geldi. Şehrin sorunlarını konuştular. Gaziantep'te bir ortaokul vardı. Lise açılmasını istediler. Gazi bu dileği telgrafla Ankara'ya iletti. Eğitim Bakanı Doktor Reşit Galip Bey gecikmeyecek, 3 gün sonra 1 Şubat günü Gaziantep Ortaokulu'nun lise yapıldığını bildirecekti. Garnizonu da ziyaret ederek subay ve erlerin bayramını kutladı. Şehir meclisi Gazi'ye hemşerilik beratı verilmesini kararlaştırdı. Gazi, Gaziantep nüfus kütüğüne Bey Mahallesi Hane 4 cilt 86 sayfa 56 olarak kaydedildi. Hemşerilik beratı Gazi'ye Narlı istasyonunda yolcu edilirken sunuldu. Gazi çok teşekkür etti. Gaziantep güzel şehir. Gaziantepliler vatansever, cesur ve çok çalışkandır. Bu şehir her hizmete layıktır. 28 Ocak'ta Adana'ya döndü, halk evini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı, oradan Mersin'e geldi. Mersin ve Tarsus yöneticileri ve halkla konuştuktan sonra gemiyle Antalya'ya geçti. İsmet Paşa Antalya ve çevresinde incelemeler yapıyordu. İsmet Paşa ile birlikte Antalya ve Burdur yöneticileri, ayrıca birçok aile gemiye geldi. Gazi halk evi çalışmalarını, sözcük derleme çalışmalarını sordu, akşam Antalya'dan ayrıldı. Koyları görerek 31 Ocak'ta İzmir'e geldi. Dünyanın en güzel mavi yeşil kıyısından geçmişlerdi. Gemi konak iskelesine yakın demirledi. İzmirliler konak meydanını ve civarını doldurmuştu. Bütün şehir kırmızı beyazdı. Beyaz Köşk'e indi, resmi ziyaretlerine başladı. Bu sırada Bursa'da 100 kadar kişi ezan ve kametin yine Arapça okunması için valilik önünde toplanmışlardı. Güvenlik güçleri ön ayak olanları gözaltına alarak topluluğu dağıtacaktı. Gazi İzmir'deki okulları ziyaret ediyordu. Bornova'da yeni bir tarım okulu açılmıştı. Onu gezdi. Derslikleri, yatak, yemek ve konferans salonlarıyla çok güzel, ileri bir okul olmuştu. Eskişehir Şeker Fabrikası'nın temelinin atıldığı haberini sevinçle karşıladı. Bu yılın sonuna doğru da Turhal'da bir şeker fabrikasının temeli atılacaktı. Yüzü parlıyordu. Bu sırada Bursa olayını öğrendi. Celal Bayar ve iktisatçıları İzmir'de bıraktı, gezisini yarıda keserek trenle Afyon'a geldi. Burada Antalya çevresinden gelen İsmet Paşa ile buluştu. Bilecik'e hareket ettiler. 5 Şubat akşamı Bursa'ya geldiler. Dipnot: Gazi'nin Bursa'ya geldiği akşam kaldığı köşkte sofrada az kişi vardır. Birinin Bursa gençliği hadisi hemen bastıracaktı. Fakat zabıta ve adliyeye olan güveninden dolayı deyince Gazi bir işaretle sözünü keser. "Bursa gençliği ne demek? Memlekette parça parça yer yer gençlik yoktur. Sadece ve toplu olarak Türk gençliği vardır," der. Sonra o akşam Rıza Ruşen Yücer'in not ettiği ve Atatürk'e ait birkaç fıkra ve hatıra adlı kitabında yayımladığı, sayfa 5-6 İstanbul 1947, Bursa Nutku diye ünlü konuşmayı yapar. "Türk genci inkılapların ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Rejimi ve inkılapları benimsemiştir.
bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve hareket duydu mu, bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla, nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır. Polis gelecektir, asıl suçluları bırakıp suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, polis henüz inkılap ve cumhuriyetin polisi değildir diye düşünecek, fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir. Yine düşünecek, demek adliyeyi de ıslah etmek, rejime göre düzenlemek lazım. Onu hapse atacaklar. Kanun yolundan itirazlarını yapmakla beraber bana, İsmet Paşa'ya, meclise telgraflar yağdırıp haklı ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını, kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, ben inan ve kanaatimin icabını yaptım. Müdahale ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve etkenleri düzeltmek de benim vazifemdir. İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği. Bu olaya karışan 19 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırılacaktır. Yolda yolculuk sırasında edindiği izlenimleri ve aldığı bilgileri anlattı. Yeni kanunlar ve önlemler dolayısıyla genel durumda bir iyileşme olduğu anlaşılıyordu. Yakılan şehirler kendilerini yeniliyorlardı. İzmir'in ortasındaki yangın yeri de hayli temizlenmiş, bir bölümü park haline getirilmişti. Belediye Başkanı Behçet Uz burayı panayır, fuar alanı yapmaya çalışıyordu. İçişleri ve Adalet Bakanları da Bursa'ya çağrılmıştı. Soruşturma sürerken Gazi Anadolu Ajansı'na bir açıklama yaptı. Bursa'ya geldim. Olay hakkında ilgililerden bilgi aldım. Olay aslında fazla önemli değildir. Herhalde cahil mürteciler Cumhuriyet Adliyesi'nin pençesinden kurtulamayacaktır. Olaya dikkatimizi çevirmemizin nedeni, dini siyaset ve herhangi bir tahrike vesile etmeyi asla hoş görmeyeceğimizin bir daha anlaşılmasıdır. Sorunun niteliği esasen din değil, dildir. Kesin olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin milli dili ve milli benliği bütün hayatında hakim ve esas kalacaktır. 6 Şubat günü Bursa'dan ayrılarak İstanbul'a geldi. Dipnot M. Önder Atatürk'ün Yurt Gezileri, Atatürk'ün Bütün Eserleri 26. Cilt, sayfa 100-105, 108, 110, 113, 120. Özel Şahin Giray, Atatürk'ün Nöbet Defteri, sayfa 132-135, TTK Ankara 1955. 24 Şubat 1933 günü halk evlerinin kuruluşunun birinci yıl dönümü Ankara Halk Evi'nde kutlandı. İsmet Paşa ve Necip Ali Bey konuştular. Töreni radyodan dinleyen Gazi konuşmaları çok beğenmişti. Bir telgrafla İsmet Paşa'yı ve Necip Ali Bey'i kutladı. 21 halk evi daha açılmış, halk evlerinin sayısı 55'e çıkmıştı. Yıl içinde okuma yazma, tiyatro, saz, koro, yabancı dil kursları açılmış, köycülük kolları köyleri ziyarete başlamış, folklorla ilgili araştırmalar, derlemeler ilerletilmiş, yardım kolları yardıma muhtaç olanlara kimsenin dikkatini çekmeden yardım yapılmasını örgütlemişti. Toplam 300 konferans verilmiş, 1000 civarında sohbet toplantısı yapılmıştı. Sohbet toplantıları herkese açıktı. İsteyen söz alıp düşüncesini söylüyor, eleştirisini yapıyor, önerilerde bulunuyordu. Halk evlerinde yaklaşık 10 bin gönüllü çalışıyordu. Maya tutmuştu. Halk evleri bürosu yazarlara tiyatro kollarının oynayacağı oyunlar ısmarlamaya başladı. Gazi 26 Şubat'ta Ankara'ya döndü. Önce İsmet Paşa ile buluştu. Birikmiş işleri konuştular. Hükümet 10. yıl dönümü dolayısıyla genel af ilan edilmesini tasarlıyordu. Gazi gülerek biz de özel bir af ilan edelim dedi. Ali Fuat Paşa'yı açılacak bir yerden aday göstersek, milletvekili seçilmesini sağlasak iyi olmaz mı? İsmet Paşa da güldü. Kaç zamandır Gazi'nin bu öneriyi yapmasını bekliyordu. Ne kadar vefasızlık, haksızlık, yanlışlık yaparsa yapsın Ali Fuat Paşa'yı affederdi. İyi olur. Dipnot: Ali Fuat Paşa 1933 Haziran'ında Konya'da açılan bir bağımsız milletvekilliğine aday gösterilir. Partinin bir bildirisiyle desteklenir ve bağımsız milletvekili seçilir. İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde CHP'li olur. Bakan ve TBMM Başkanı olur. Sonra Demokrat Parti'ye geçer. Bu kez de DP listesinden milletvekili seçilir.
Atatürk'ün ölümünden ve Demokrat Parti'ye geçtikten sonra yayımladığı Siyasi Hatıralar kitabında Atatürk'ü ve İnönü'yü yaralayacak birçok ifadesi var. Bu da bir insan manzarası. Gazi yaza kadar Dil ve Tarih Kurumu çalışmalarıyla ilgilendi, bazılarına katıldı. Kendi de Türkçe köklerden yeni Türkçe terimler oluşturmaya çalışacaktı. Dilde sadeleşme başlamıştı. Üretilen sözcüklerden kimi tutuyor, kimi tutmuyor unutuluyordu. Bir dili yüzlerce yıllık tortulardan, takıntılardan temizlemek, dili çağa uydurmak, benliğine kavuşturmak kolay mıydı? Dilin asıl sahibi halk da sözcük üretmeye başlamıştı. Kaptı kaçtı o günlerin dile armağanıydı. Türkçe kendine geliyordu. Sanayi planı hakkında sık sık bilgi alıyordu. İktisat Bakanlığı sanayi planına hazırlık olmak üzere sanayinin her dalı için ayrıntılı raporlar hazırlamaktaydı. Dipnot Profesör Doktor Afet İnan, Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Sanayi Planı, 1933 Ekler Bölümü, TTK Ankara 1972. 1. 5 yıllık planı uygulamaktan sorumlu olacak bir üst birim oluşturmak gerektiği anlaşıldı. Bunun için Sümerbank adını taşıyacak olan bir kurum kurulması kararlaştırıldı. Kanun Haziran başında mecliste kabul edilecekti. İstanbul Üniversitesi hakkındaki reform kanunu da hazırlanıyordu. Bazı öğretim üyelerinin emekli edileceği ya da üniversiteden çıkarılacağı söylentisi yayılmıştı. Dipnot, Türk devrimini yazacak öğretim üyesine verilmek için 5000 TL ödül konmuştu. Ama hiçbiri bu eseri yazmadı, yazamadı. Hiç ödül almadan Peyami Safa yazdı. Türk inkılabına bakışlar. Üniversite genel olarak ne tarih ne dil çalışmalarını desteklemekteydi. Başına gelecekleri bile kestiremiyordu. Üniversite kaynamaya başladı. Özellikle bazı eskici öğretim üyeleri telaşa kapılmışlardı. Hiç ciddiye almadıkları yeni devlet sonunda harekete geçmişti, paçaları tutuştu. Üniversitede kalabilmek için torpil, arka, dayı, tanıdık, koruyucu, efendi, öpülecek el aramaya başladılar. İstanbul Üniversitesi'nde 88 profesör, 36 doçent, 44 okutman, 72 asistan vardı. Toplam 240 öğretim elemanı. 13 profesör İlahiyat Fakültesi kadrosundaydı. Ama bu fakültede hiç öğrenci yoktu. Açılan İmam Hatip okulları da öğrencisizlikten kapanmıştı. Ayıklama bunlar arasında yapılacaktı. 26 Mart Pazar günü Mısır Büyükelçiliği'nde bir davet vardı. Cumhuriyet yönetiminin ileri gelenleriyle Kor Diplomatik Büyükelçiliği doldurmuşlardı. Geç saatte Gazi de geldi. Sabaha kadar süren unutulmaz bir gece oldu. Gün ağarırken Gazi bütün davetlere dedi ki, ''Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan bütün doğu milletlerinin de uyanışını öyle görüyorum.'' Bağımsızlık ve hürriyetine kavuşacak daha çok kardeş millet var. Onların yeniden doğuşları şüphesiz ki ilerlemeye ve refaha yönelik olarak vuku bulacaktır. Bu milletler bütün güçlüklere ve bütün engellere rağmen manileri yenecekler ve kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı geçecektir. Gazi konuşurken özellikle Müslüman ülkelerin elçilerinin başları dikiliyordu. Çoğu hala tam bağımsız değildi. Mısır Büyükelçisi Ahmet Remzi Bey Kahire'ye yollayacağı raporda bu konuşmayı yapan Gazi'yi şöyle tarif edecekti. Gazi neşe içindeydi ve yüzündeki hatlar onun tarihe ismi geçecek unutulmaz adamlardan biri olduğunu ifade ediyordu. Dipnot Atatürk'ün bütün eserleri 26. cilt sayfa 144. Atatürk milliyetçiliği insanlığa, insanca duygulara, barışa aykırı olmayan, evrensel değerlere arkasına dönmeyen, özü yurtseverlik olan bir milliyetçiliktir. Atatürk milliyetçiliğini başka türlü tanımlamaya çalışmak, başka akımlara benzetmeye çalışmak büyük haksızlıktır. Avrupa'nın ortasında Almanya'da ise insanlık ve özgürlük güneşi batıyordu. 1 Nisan 1933 günü Nazi Partisi bütün Almanları, Yahudi dükkanlarını, avukatları, doktorları ve benzerleri boykot etmeye çağırdı. Almanlar kendinizi sakının, Yahudilerden alışveriş yapmayın yazılı pankartlar dağıtıldı. Yahudileri bu pankartları kendi dükkanlarının vitrinlerine yerleştirmeye, bürolarının görünür yerlerine asmaya zorladılar. Bu dükkanların önünde silahlı parti birliği esadan kimseler bekliyor, müşterileri uyarıyorlardı. Genç bir Alman hukukçu doçent Dr. Ernst Hirsch gelişmelerden Yargıçlar Birliği Başkanı'na yakındı. Başkan, genç meslektaşım, sizinle birlikte sessizce tahammül ediyoruz dedi. Gülümsüyordu. Hirsch tepki gösterdi. Hayır, siz sessizce tahammül etmiyorsunuz, sessizce müsamaha ediyorsunuz. Hitler'in Kavgam kitabını okumuştu, geleceği görüyordu. Özgürlüğün olmadığı yerde bilim yapılamazdı. Almanya'yı terk edecek özgür bir ülke arayacaktı. Dipnot Ernst E. Hirsch, Anılarım, çeviren Fatma Supi, sayfa 178-180. 23 Nisan yine güzel törenlerle kutlandı. Çocuk bayramı da başlamıştı. Gazi törenlerden sonra eve döndü. Büyük oturma odasında Afet Hanım Sabiha ve Rukiye ile oturuyordu. Gazi'ye plağa ses kaydeden yeni buluş bir aygıt armağan etmişlerdi. Konuşuyor, seslerini plağa kaydediyor, plağı çalıp konuşmalarını dinliyor, çok eğleniyorlardı. Baş yaver telefonla Doktor Reşit Galip Bey'in ziyaret için izin istediğini bildirdi. ''Nerede şimdi?'' ''Burada efendim, yaver odasında. Yukarı gelsin.'' Doktoru üst kata oturma odasına aldılar. Bu pek az kimseye tanınan bir ayrıcalıktı. Doktor dördünün de elini sıktı. 23 Nisan bayramını kutladı. Otururken Afet Hanım'a bir kağıt uzattı. Dedi ki, ''Sabah ilk bayramlaşmayı kızlarımla yaptım. Onlara bir şeyler söylemek isterken bu ant meydana çıktı. İşte Cumhuriyetimizin 23 Nisan çocuklarımıza armağanı.'' Afet Hanım Gazi'ye baktı, onayladığını görünce andı, yüksek sesle okudu. Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Andı Gazi de beğendi. Toplumu millet yapma, iyi insan ve iyi yurttaş yetiştirme yolunda yararlı bir uygulama olacağını düşündü. Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 10 Mayıs 1933 gün ve 101 sayılı kararla öğrenci andının ilkokullarda her sabah, her sınıfta birlikte ve özenle okunmasını kararlaştırdı. Dipnot Profesör Doktor Afet İnan, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler, sayfa 213. 1938'den sonra budunumu sözcüğü milletimi diye değiştirilmiş, anda bazı eklemeler yapılmıştır. Milliyet gazetesinde Mahmut Soy'dan millici takma adıyla milli mücadeleye ilgili ilginç anılar yayımlıyordu. Erzurum'la ilgili bir bölüm dolayısıyla Kazım Karabekir bir mektup yolladı. Milli mücadelenin doğru anlatılıp yazılmadığını ileri sürdü. Bazı iddialarda bulundu. 5 mektup daha yazdı. Her mektubuna birçok kişi yanıt verdi. Gazi bazı bakanları, milletvekillerini ve arkadaşlarını yemeğe davet etmişti. Karabekir konusunun açılacağını sanan ve bekleyenler yanıldılar. Gazi yemekte bu konuyu açmadı, açılmasına da izin vermedi. Gerekli yanıtlar verilmişti, veriliyordu. Dipnot, ayrıntılı bilgi Atatürk'ün bütün eserleri, 26. cilt sayfa 157-159. Bu konuda Gazi'nin açıklama notları var. Ankaralı'nın defteri, Mahmut Soy'dan hazırlayan Necdet Bilgi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları İstanbul 2007. Bu kitapta Karabekir'in 6 mektubu ve verilen yanıtlar da var. Kazım Karabekir'in milli mücadele hakkındaki yanlış, saptırma, bencil iddiaları için Turgut Özakman, Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, sayfa 617 ve devamı. Cumhuriyet'in 10. yılındayız. Bu 10 yılı değerlendirelim. Enine boyuna objektif olarak 10 yılı değerlendirdiler. Devrimler, başarılar, gelişimler ve eksiklikler konuşuldu, eleştiriler yapıldı. Afet Hanım sofrada her zamanki yerini almıştı. Gazi'nin sağ yanında, önünde not defteri, önemli düşünceleri not ediyordu. Konu demokrasi ve kadın haklarına odaklandı. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi gerektiği savunulmaktaydı. Gazi hak verdi. Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Demokrasinin bütün icablarını sırası geldikçe tatbikata koymalıdır. Kadın haklarını tanımak da bunun bir gereği olacaktır. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 26. cilt sayfa 181. Gazi Karabekir'in ilk mektubu hakkında Falih Rıfkı Bey'e şöyle der: "Bu mektubu yazan üzerine akıl doktorlarının dikkatlerini çekerim." Atatürk'ün bütün eserleri 26. cilt sayfa 157.